İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Onur Hocam, Akın Hocam ve yine Serdar Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ
olun. Buyurun hocam.
Evet hocam.
Şimdi bu atom atom inceliyorduk şeyleri, maddeleri ve her maddede, her atomda da ondan çok daha büyük yapıların olduğunu, şart olduğunu görmüştük. Yani mesela manganez, manganezler de kullanılıyor. Çok önemli işlevleri mitokondri içinde oluyor. Solunumda kritik enzimlerde görev alıyor. Şeker eklenmesinde görev alıyor. Şeker çoğu proteine eklenir. Şeker dizileri oluşturmasında görev alıyor. 4 temel molekülden biri hücrede kullanılan. DNA ve RNA polimerazda, yani DNA'nın çoğaltılmasında ve DNA'dan protein üretiminde kullanılıyor. Ve daha pek çok yerde kullanılıyor. Mesela proteinlerin sinyal dizilerinin kesilmesinde kullanılıyor. Bu da şart. Bütün proteinlerde sinyal dizileri var. Ve peptidaz adlı enzimlerce bu kesiliyor. Dolayısıyla manganezin hücre içinde çok kritik rolleri var. Ve ilk baştan her hücrede de mükemmel bir şekilde manganezin hücreye monte edilmesi ve mükemmel bir şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Evrimciler cahil kafalarıyla ne diyorlar? Hücrenin kademe kademe geliştiğini iddia ediyorlar. Halbuki ortadaki gelen yapılara bakıyoruz. Manganezden çok önce, yani manganezle birlikte daha doğrusu, çok muhteşem bilgisayar kompleksliğinde yapılar var. Ki bunların çoğunun da şekli bile nasıl olduğu, proteinlerin tam bulunabilmiş değil. Mesela kalsiyum kanalları hakkında çalışmalar yapıldı. 40 yıl boyunca uğraştılar. Çok zorlu tekniklerle çalıştılar. Daha yeni yeni o kalsiyum kanallarının nasıl çalıştığını buldular. Daha diğer pek çok proteinde bu bilgiler eksik. Dolayısıyla karşımızda olan yapılar son derece kompleks teknolojiler. Öyle basit teknolojiler değil. Ve bu son derece kompleks teknolojiler de elbette tesadüfen olmaz. Peki manganezle ilgili ne var? Çoğu şeyde, metalde, bu mesela bakır, demir, bunların kullanımında gen seviyesinde kontrol var. Manganezde bulunan şey şu, gen seviyesinde değil de gen seviyesinden sonra, yani bir kontrol söz konusu. Bu ilginç bir durum ve dinamik bir yapı kazandırıyor hücreye. Yani çok sayıda manganezle ilgili taşıyıcı protein üretiliyor. Bunların kullanılması veya yıkımı hücre içindeki o dinamik denge içinde sürekli kontrol ediliyor. Son derece muazzam bir teknoloji yani. Peki bu nasıl oluyor? Manganez tek bir atom dahi geçirmeyen hücre zarı içinde pek çok fabrikacığın bulunduğu hücrede nasıl görev yerlerine eriştiriliyor? İşte bunun için çeşitli proteinler bulundu. Bunlardan bir örnek görelim. Olur. İki alabilir miyiz?
İki de ama kablo herhalde biraz.
Şimdi manganezle alakalı şu ana kadar 3 tane taşıyıcı sistem bulundu. Bu da evrimcilerin ilkel dedikleri bakterilerde olan şey. Yani kesinlikle ilkellik yok. Mesela şu 3 tane protein. SMF1P, SMF2P. Bir de başka FO84P diye bir başka bir taşıyıcı protein. Bunlar hücre enzimlerinden tek bir manganezle geçmez. Evrimciler ne diyor? İşte yağlar bir araya geldi diyor ilk şey hücrenin oluşumu. Halbuki yağlar bile tesadüfen olmuyor. Onun için dahi hücremizde mükemmel komplekslikte enzimler ve onları görev yerlerine taşıyan ve yerleştiren enzimlerin varlığı şart. Ve bunların tekine bile bir eksiklik, kusur olması dahilinde hastalıklar oluyor. Ve hücre ölüyor. Dolayısıyla buraya bu taşıyıcı proteinlerin yerleştirilmesi için başka proteinler görevli. Ve bunların dengesi de çok önemli. Niye? Çünkü manganez az olduğunda enzimler çalışmıyor. Yani hücre canlı devam etmiyor. Niye? En temel işlemler solunumda kullanılıyor. Şeker moleküllerinin yapımında kullanılıyor. Ve daha pek çok enzimin yapısında var. Ayrıca antioksidan olarak kullanılıyor manganez. Hücrede serbest radikaller, yani hücrede sürekli oksijen kaynaklı maddeler hücrenin yapısını bozuyor. Hücre öyle zannettikleri gibi bir yer değil evrimizlerin. Hücrede çok böyle zorlu bir ortam var. Ve o zorlu ortamda maddelerin sürekli tamir edilmesi ve kontrol altında tutulması lazım. Bu da elbette ki yani tesadüfen olacak bir iş değil. Her aşaması şuur gerektiriyor. Her aşaması büyük bir kontrol gerektiriyor. Ve öyle hassas ki manganez var ama fazlasında da zarar oluyor. Zehirlenme oluyor. Manganezin yol açtığı zehirlenmeler var. hücreler fazla manganezle ölüyor. Dolayısıyla o sıkı aralıkta nasıl tutulur bir madde? İşte burada çok ilginç yapılar var. Fazla olduğunda şu taşıyıcı proteinler hücrenin içine alınıyor. Yani hücre zarındaki kapılar içeri doğru alınıyor. Böylece manganez içeri girmiyor. Bunun dışında depo ediliyor. Çeşitli yerler var. Vakol deniliyor. Golgi deniliyor. Buralara pompalayan yapılar bulundu. Bunlar da çok kompleks yapılar. Bunun dışında da bu proteinleri tamamen yok eden sistemler var. Ve bunlar içinde 3-4 tane protein el ele bir şekilde çalışıyor. Ve bu doğru zamanda oluyor. Yani manganez fazla olduğunda gerçekleşiyor. Az olduğunda, yani hücrenin ihtiyacı olduğunda, aksine bu yapılar hücre zarına doğru taşınıyor. Dolayısıyla şunu da tespit ettiler. Hücrenin içinde manganez seviyesini algılayan sistemler var. Az olduğunda belli yapıları çalıştırıyor. Çok olduğunda da başka yapıları çalıştırıyor. Yani kuşkusuz maddelerin, şuursuz maddelerin, başka bazı maddelerin varlığını hedef edinmesi, miktarını ölçmesi ve buna göre doğru adımları atması, taşıyıcı proteinleri hücre zarlarına, organel zarlarına yerleştirmesi, fazlalığında da oralardan çekmesi ve tamamen yok etmesi. Kuşkusuz bunlar çok önemli kararlar ve şuursuz maddelerin yapamayacağı, düşünemeyeceği ve gerçekleştiremeyeceği kararlar. Dolayısıyla tek bir atomda dahi ve bu yapıların bir tanesindeki dahi bozukluk, bozukluklara yol açıyor, evrimleşmeye değil. Dolayısıyla evrim hücresel anlamda, yani en basit bir atom anlamında çökmüş durumda. Hiçbir çıkış yolları yok inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Maşallah. İnsan vücudunda protein yüz binlerce. Yani 100.000 çeşit protein var. Bu Serdar Hocam'ın anlattığı şu örnekte iki tane proteinin hayati öneminden bahsetti hocamız. Vücuttaki bu on binlerce çeşit proteinden sadece iki tanesinin tam yerinde, tam zamanında olması, olmadığı durumda da ölüm veya çok ciddi hastalıktan bahsetti. Yani insan vücudunda bu kadar binlerce çeşitlikteki bir yapı var ve bunların her birisi de muhakkak olması gereken yerde, olması gereken zamanda olması gerekiyor. Ve bunların hepsinin de bir bilgisi var, yazılı olduğu bilgi var. Bu bilgiyi de kontrol eden yine buradaki ismi geçen proteinler gibi yine proteinler. Yani protein diyoruz biz. Proteinler aslında insan vücudunda bizim yaptığımız hemen hemen her şeyi yapan moleküller zahiren. Yani duyuyorum diyoruz, neyle duyuyoruz? Proteinler sayesinde. Görüyoruz, hareket ediyoruz, değil mi? Kokluyoruz, konuşuyoruz. Her seferinde ayrı bir protein. Beyinde bile o trilyonlarca saniyede işlemi meydana geldi, beynimizde bile yine proteinler o enzim sistemlerini hareket ettiriyor veya kendileri direkt iletimin sağlanmasında görevliler. Yani protein olmazsa vücutta yaşam değil, hemen hemen hiçbir fonksiyon olmuyor. Bunların her birisi de çok çok küçük saniyeler içerisinde olması gerektiği yerde, olması gerektiği şekilde, olması gerektiği zamanda çok dar bir aralıkta oluyor ve yapması gereken işi de mükemmel kusur, yani hiç kusur olmadan yapıyor. Bu bütün tabloya baktığımızda bu ancak bütün aklı ve kudreti bizim çok çok daha üstümüzde olan bir yaratıcı, kural koyan, enerjisini veren, değil mi, yolunu gösteren, ona bilgisini öğreten bir Allah tarafından ancak yaratıldığını bize gösterir. Onun dışında bunun tesadüflerle bir tane bir parçanın bile yani oluşmasını düşünmek, yani bu yüzyılın hocamızın dediği gibi en büyük mantık acizi. Değil mi inşallah? Evet. Normal insan mantığı, makul mantık Allah'ın yarattığını çok açık görür. Evet. Yani inşallah.
Evrimciler ve tesadüfün tasarım yaptığını iddia ediyorlar. Yani acayip sapkın bir mantık. Tesadüfen tasarım oluşuyor doğada diyorlar. Mesela işte tesadüfen bir şey oluyor, Yusufçuk böceği oluşuyor. Böyle işte muhteşem bir sanat var üzerinde. İşte tesadüf, bir tesadüf daha oluyor diyor mesela. İşte bir kaplan oluşuyor tüm heybetiyle. Yani tüy renginden, surat ifadesinden, dişlerinden, çıkardığı sesten tutun, yani her şeyi birbiriyle uyumlu. Tam uyuyor mesela. Bir yavru kedi sesi çıkmıyor bir kaplandan. Öyle de olabilirdi. Evet. Yani çok ufak DNA'sal değişikliklere bağlı yani bunlar. Değil mi? Normal bir kuş sesi de çıkabilirdi bir kaplandan. Hani o zaman bayağı uyumu bozardı ama çok heybetli bir ses çıkıyor mesela. Yani her yerde, doğada her yerde bir muhteşem bir sanat görüyoruz. Mesela bitkiler var. Çok fazla etrafımızda görüyoruz, yapraklar var. Yaprakların şimdi güneş ışığını en güzel alacak şekilde olması lazım bir kere. Yani şimdi bakıyoruz, böyle geniş bir şekilde duruyorlar yapraklar. Ve normalde hani o tarz bir yapıyı düz bir şekilde tutmak için onun bir tasarıma sahip olması lazım. Yani normalde öyle durmaz. Buruşur gider veyahut da başka bir şey olur. Bakıyoruz böyle yaprakların kenarlarına doğru hafif bir kıvrım var. Yani normal kağıdı da tutarken, normal tutarsak eğer durmaz ama hafif kıvrımlı tutarsak dik durabilir. Şimdi biz bunu bilinç sahibi insan olarak, insanlar olarak böyle bir şeyin olduğunu görebiliyoruz. Ama yaprakta tam da böyle bir tasarım var. İçine bakıyoruz, damarlar, tam ortasından bir damar geliyor yaprağın ve sağa sola gidecek şekilde hem onu beslemesi ve oradan gelecek güneş ışığıyla ilgili işte besinlerin, çevrilen besinlerin alması ile ilgili damarları görüyoruz. Bu damarlar aynı zamanda yine onun dik durmasını sağlıyor. Yani bitki için o yaprağın dik durması hayati. Çünkü yaşamını devam ettiremez yoksa. Yaprakların dizilimine bakıyoruz. Altın oran. Yani 1,618 sayısıyla
tam uyumlu.
Tam uyumlu bir şekilde sayılarda olduğunu görüyoruz. Mesela daldaki sıralanması tam altın oranına uygun bir şekilde. Ve güneş ışığını, mesela üstteki yaprak, alttaki yaprağın güneş ışığını etkilemiyor. Şimdi üstteki yaprağın alttaki yapraktan haberi var mı? Daha önce görmüş olabilir mi o yaprağı? Veyahut da nerede olduğunu biliyor olabilir mi? Bilemez. O zaman o duruşunu ona göre nasıl ayarlayabiliyor böyle bir şeyi? Ayarlayamaz. O bilemez yani. Sadece bizim buradan çıkaracağımız sonuç. Yani o tesadüfen öyle olmuştur da işte öyle olduğu için de avantajlı olmuştur. Öyle kalmış. Yani bu bir açıklama değil. Yani bizim burada yapacağımız, aklı başında bir insanın yapacağı açıklama, alemlerin Rabbi olan Allah yarattı denmesidir. Yani bunun diğer açıklamaları bir açıklama değildir. Zırvadan başka bir şey de değildir yani şu an.
Evet,
şu
tamam.
An. Şimdi
şimdi bu hücredeki en küçük atomlar büyük bir düzenle hareket ettiriliyor. Yani çok büyük bir ihtimam var. Yani nasıl bir anne çocuğuna böyle bir destek olur, ona böyle zarar gelmesini engeller ve onun doğru şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Hücrede de moleküller böyle büyük bir düzene tabi tutuluyor. Mesela en küçük moleküller bile, mesela şeker molekülü bir yerde bir yere monte edilecekse bir başka molekülce taşınıyor. Mesela bir örnek verelim. Bunlar hücredeki organeller var. Oralarda gerçekleşen olaylar. Şeker molekülleri özel olarak başka yapılarca taşınıyor. Mesela UDP denilen yapı var. O mesela bir yere taşıyor. İşte glukozil transferans. Bu şeker molekülünü başka moleküle monte etmeye yarıyor. Yani şekerin taşınması için başka bir maddeye ihtiyaç var. Onun şekerin başka bir maddeye bağlanması için de yine başka bir maddeye ihtiyaç var. Bir şeker bu de durum böyle. Onun dışında mesela en basit şeyler, en basit atomlar nelerdir? Hidrojenler, elektronlar. Onların taşınması da hücrede bu Krebs çemberi denilen bir sistem, hücre solunumunda temel bir yapıdır. Ve buralarda da en basit hidrojen atomları dahi bu reaksiyonlar gerçekleştirildiğinde ondan kat ve kat kompleks yapılarla NADH, işte FADH2 gibi maddelerce taşınır. Şimdi burada harf olarak söylüyorum NAD, FAD diye, ama bunları açtığınızda çok muazzam kompleks moleküller. Bir hidrojen atomuna nazaran, bir elektrona nazaran ondan çok daha büyük yapılar ve bunların yapılması için de yine başka sistemlere ihtiyaç var. Yani en küçük şey yalnız bırakılmamış. En küçük şey ondan çok büyük bir fabrikaca üretiliyor. Onca destekleniyor. Dolayısıyla hücrede bu yapı hep karşımıza çıkıyor. Hangi atoma bakarsak bakalım bu karşımızda var. Ve bunun olmaması mümkün değil. Yani bu böyle olmak durumunda. Çünkü de rastgele izin verilmiyor hücrede. Böyle bir şey olduğunda hayat değil, ölüm gerçekleşiyor.
İnşallah.
İnşallah.
Kur'an mucizesi var, isterseniz ondan bahsedelim.
Evet.
İnşallah.
Anladım.
Allah ayette Enbiya suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar şeklinde buyuruyor Allah. Yani Allah gökyüzünün korunmuş bir tavan olduğunu bildiriyor. Şimdi tabii bu önceden bilinmiyordu. Yani 1400 sene önce bilinen bir bilgi değildi. Fakat şu anda Gerçekten de atmosferin 7 katmandan oluştuğu zaten bulundu. Bu dair bir Kur'an mucizesi. Kur'an'da bildirilen bir bilgi. Onun haricinde bu 7 katmanın detaylı görevleri var. İşte uzaydan gelen ultraviyole ışınlarını engelliyorlar. Birçok zararlı ışını geri döndürüyorlar. Uzaya geri yolluyorlar. Veyahut da başka türlü işte meteorların gelmesini engelliyorlar, parçalanmasını sağlıyorlar. Onun haricinde bir de dünyanın çekimsel gücüyle beraber Van Halen kuşakları denen dünyanın etrafında oluşmuş bir kuşak topluluğu var. Bu da yine dünyaya meteorların gelmesini engelliyor. Veyahut da başka ışınların, zararlı ışınların ve zararlı şeylerin gelmesini engelliyor. Ve dünyayı bu çok büyük bir bölgeyi kaplıyor dünya etrafında. Yani böyle hacimsel olarak çok büyük bir alanı kaplıyor ve dünyayı koruyor. Allah da 1400 sene önce Kur'an'da gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık şeklinde bildiriyor inşallah. Ama ayetin devamında da onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Yani bu kadar Allah'ın izniyle Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, Allah'ın kitabı olduğunu gösteren bir delil mesela. Yüzlerce delilden sadece bir tanesi. Ama ayetlerinden yüz çevirdiklerini bildiriyor Allah. İnşallah biz yüz çevirmeyeceğiz. Bu mucizeyi göreceğiz inşallah.
O alemlerin Rabbi olan Allah'tır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Şimdi biz bu anlattıklarımızın hepsi mesela hücre boyutunda Serdar Hocam anlatıyor. Hücre boyutu bir alemdir. Hücreyi oluşturan proteinler o da bir alemdir. Onu oluşturan aminosidler o da bir alemdir. Onları oluşturan atomlar onlar da bir alemdir. Atom altı parçacıklar onlar da her biri hangisini incelersek inceleyelim. Kendi içinde bir alemdir. Ve hepsinin Rabbi yani öğreteni, eğiteni, kontrol edeni, yöneteni yüce Rabbimiz olan Allah'tır. Bize bilim bunu gösterdi. Yani İnşallah. Bilimsel olarak da biz buna zaten iman ediyoruz. İnşallah. Bilimsel olarak da bu artık bu yüzyılda apaçık ortada inşallah. Her bir alem kendi içinde çok büyük bir dünya olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bilim adamları teleskoplarla mesela çok gelişmiş büyük devasa teleskoplarla uzayı inceliyorlar. Çok büyük geniş bir yapı. Bütün detaylar uzayla ilgili yıldızlar işte içine çöken yıldızlar beyaz yüce olan yıldızlar gezegenler birbirinden sürekli uzaklaşan genişleyen kainat işte yıldızlar vesaire hepsi bir dünya olarak karşımıza çıkıyor bir alem olarak ve her detayda biz muazzam bir ihtişam görüyoruz. Ne görüyoruz? Yaratılış mucizesi ve gerçeğini görüyoruz. Sonra yüzümüzü çeviriyoruz, mikroskop alıyoruz. Bu sefer gözle dahi göremediğimiz canlılara bakıyoruz. Şimdi senin anlattığın detaylar ya çok olağanüstü. Ya bunlar da mesela bir magnezyum için içinde bulunduğu yapı çok büyük bir dünya. Çünkü anlattığın yapılarda ne gözümüze çarpıyor? Geniş bir organizasyon. Çok mükemmel bir mekanizma, sistem, yardımlaşma, bilgi alışverişi, birbirini anlayan moleküller, birbirini tanıyan moleküller, yol iz bilen moleküller, ne yapması gerektiğini bilen işte enzimler, hormonlar, görev dağılımı ve hepsinin üzerinde de itaat. Yani hiçbir molekül hayır ben bunu yapmam demiyor. Ömrü ne kadarsa o süre zarfında kendisine verilen görevi hakkıyla layıkıyla yapıyor sonuna kadar. Sonra işte gerekli yerde bazen dediğin gibi işte mesajı veriyor, işi bitiyor ya kendini parçalıyor ya geri geliyor vesaire. Biz her nereye bakarsak bakalım işte bir alem görüyoruz. Bu da bizim yani iman edenlerin, inananların imanını bir kat daha arttırıyor. Biz bunlara iman hakikati olarak bakıyoruz. İnşallah. Hocamızın her zaman anlattığı bu çok önemli konu yani bilimsel konuları incelerken oradaki harikalığı görmektir İnşallah. Önemli olan. Ya bunlar teknik konular, evet teknik konular ama oradaki harikalığı da göreceğiz. İnşallah. Bizim farkımız bu. Teknikle olmaz. Mesela evrimci kafa ne yapıyor? Son derece sığ, son derece yüzeysel, son derece cahilce yaklaşıyor. Bakın dikkat edin hiçbir evrimci, hiçbir Darwinist felsefeyi savunan kişi böylesine detayları anlatmaz.
Evet.
Ne anlatır? Hücre bir işte çamurun içinde oldu kardeşim der. Protein, aminositler bir araya yani sokakta aminositler geziyormuş. Bir araya gelmişler caddede. buluşmuşlar. Hadi proteini oluşturalım, oradan da işte hücreyi oluşturalım. Bakın bunu anlatır. Şimdi soralım evrimci kişilere. Neresi bunun bilimsel, bu anlattığınızın? Nerede bilim var burada? Veya nerede ispat var? Şimdi siz diyorsunuz ki çamurun içinde oldu, işte gölde oldu, Gölcükler'de oldu, İzmit'te oldu. Peki şeyiniz var mı? Deliliniz var mı? Yok. Ne var? İşte bu tür masallar var. O zaman çoluğa çocuğa anlatıyorlar öyle masalları. Kurbağayı öpünce prens oluyor. Var mı bunun delili? Yok. Ne farkı var o masaldan? Hiçbir farkı yok. Onun için hocamızın dikkat çektiği konu çok önemlidir. Evrimcileri bir kere dinlememek lazım. Çünkü demagoji insanın ruhunda tahribat meydana getirir. Yani güzel konuşmama, bozuk konuşma, ne dediği anlaşılmayan cümleler, ne anlatmak istediği belli olmayan cümleler insan içini karartır. İnsanın ruhu güzel konuşmayı sever. Hikmetli konuşmadan zevk alır. Faydalı konuşmalardan istifade eder. Yani her insanda bu vardır. Onun için anlatımlara çok dikkat etsin izleyicilerimiz ve ona göre kulak versinler. Eğer bir kişi bilimsel bir şey anlatıyorsa, ispatlı, delilliyse dinleriz ve kabul ederiz. Yani bilim bunu ispat etmiştir. Laboratuvar ortamında araştırılmıştır. Delillidir, kabul ederiz. Ama delili, ispatı olmayan açıklamalara itibar etmemeyi ele alalım, dikkate alalım. Bu çok, konu çok önemli. Böyle yapıldığında Darwinizmin ve evrim teorisinin oyununu fark eder izleyicilerimiz inşallah.
İnşallah. Bilimsel bir uzaydan bahsettin Serdar Hocam. Bir örnek verelim uzayla alakalı bir Kur'an mucizesi inşallah. Necm suresi 49. ayette Allah şöyle buyuruyor. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi odur. Yani astronomide Sirius takımı yıldızları iki yıldızdan oluşuyor. Sirius A ve Sirius B. Birisi daha büyük, birisi daha küçük. Yıldızlardan oluşan yıldız takımının adı Şira yıldızı olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'deki bu yıldızlarla alakalı da bunlar yaylar şeklinde yörünge çiziyor. Yay gibi böyle bir yörüngesi var. Yörüngesini çizdiğinde bakma yay şekline benziyor. Şekilde de görüldüğü gibi. Yani birisinin oranla diğerinin yaptığı yörüngeye baktığınızda burada yazdığı gibi yaylara benziyor bu yörünge. Kur'an'da buna işaret ediyor biraz sonra söyleyeceğim ayette ve bu iki yıldız 49.9 yılda bir bu yörüngelerin en yakın zamanında yani birbirlerine en yakın olduğu zamana denk geliyor. 49.9 yılda her 49.9 yılda bir en yakın oldukları zamana denk geliyor. Ayette de Allah şöyle buyuruyor. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi odur. Nitekim ikisi arasındaki uzaklık iki yay kadar oldu veya daha yakınlaştı.
İnşallah.
Allah bunu 14 asır önce Kur'an'da bildiriyor. Günümüzde ise 20. yüzyılda keşfedildi. Sirius yıldızlarının yaya benzer bir yörüngesinin olduğunu ve her 49-50 yılda bir de birbirlerine en yakın zamana da birbirine en yakın zamana oluştuğunu gösterdi.
Maşallah.
İnşallah. Yani ne tesadüf var burada ne başka bir şey. Astronomi biliminin tabu 100 yılda bulduğu en son bulguyu Allah bize
maşallah
bir ayette orada yazmış bildirmiş.
Maşallah.
Bu Allah için tabii ki pek kolay.
Maşallah.
Şimdi proteinlerin tesadüfen oluşamadığı çok açık yani bilimsel olarak biliniyor. Biraz önce de bahsetti hocalarımız işte amino asitleri bir araya gelip protein yapması imkansız doğada. Mutlaka hücre içinde sentezlenebiliyor. Başka proteinler gerekiyor. Bu zaten Darwinizmi kökünden çökertiyor. Şimdi bakın Ali Demirsoy, Türkiye'nin en ünlü evrimcisi bu konuda proteinlerin oluşmasının imkansızlığını nasıl cümleler kurarak açıklıyor. Ali Demirsoy diyor ki Türkiye'nin en önüne gelen evrimcisi Ali Demirsoy, ağababası bu Habertürk'e çıkanların. Bir sitokrom C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denecek kadar azdır. İmkansızdır diyor yani kısacası. Azdır lafı imkansız yani. Bir tane protein almış o da doğada trilyonlarca çeşit protein var milyonlarca canlıda. Milyonlarca çeşit canlıda. Yani canlılık diyor eğer belirli bir dizilimi gerektiriyorsa proteinin dizilimi bu tüm evrende bir defa oluşacak kadar az olasılığa sahiptir denebilir. Yani imkansızı cümlelerle anlatıyor. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Ya da Allah yaratmıştır diyor. Ya kendi kendine olmuştur diyor ama olamaz diyor. Ya da Allah yaratmıştır diyor. Bu sonuncusunu kabul etmek yani Allah'ın yarattığını haşa kabul etmek haşa bilimsel amaca uygun değildir. Yani bilim nedir diye baktığınız zaman bilim doğaya bakar. İnceler, çıkarımlarda bulunur. Eğer Allah'ın yarattığı gerçeğine götürüyorsa bilim adamı ve bilim bunu kabul eder. Böyle bir konu yok. Bu materyalizme uygun değil. Amacı materyalizm. O halde diyor birinci varsayım bir denemek gerekir. Yani tesadüfen olduğunu kabul etmek gerekir. Ona göre. Stokrom C'nin belli bir aminoasit dizilimini sağlamak, bakın şimdi dikkat edin, imkansızı nasıl bir cümle kuracak, imkansız olduğunu nasıl anlatacak? Bir maymunun daktiloda hiç yanlış yapmadan insanlık tarihini yazma olasılığı kadar azdır. Maymunun rastgele tuşlara bastığını kabul ederek. Yani maymun biliyorsunuz maymundur, yani mahşi bir hayvan. Daktilonun başına bile getiremezsiniz yani, değil mi maymunu? Asla bir tek tuşa bile basmaz. Hatta bunun deneyini yapmışlar. Maymun hiçbir şey yazmıyor. Neden ister bu kadar mantıksız derler.
Deneyin sonunda o mu çıkmış?
Evet, o çıktı. Şimdi bakalım. Şimdi üçe alabilir miyiz? Habertürk'e kazılan bu çırakları, Ali Demirsoy'un çırakları. Şimdi Ali Demirsoy burada imkansız olduğunu söylüyor proteinin, değil mi? Maymunda bir şey yazmayacağına göre imkansızdır demek istiyor. Şimdi Ali Demirsoy'un bu imkansız olduğunu açıklamasını, tamam mı? Böyle daha makul göstermek için nasıl bir saçmalama içine giriyorlar ona bakalım hep birlikte Habertürk programında. Ki Dermis abi bir dakika sesini açayım mı, özür dilerim.
Bir şempanze, bu şempanzenin o daktiloyu rastgele kullanarak tuşlarına basarak Shakespeare'in Hamlet'ini yazma ihtimali de bahsettiği ihtimal kadardır. Ancak öyle bir daktilo düşünün ki şempanze ancak ve ancak doğru harflere bastığında şey yapabiliyor, kağıda harf aktarabiliyor Hamlet için. Dolayısıyla onun uzun bir süreç içerisinde o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıkla uzun bir süreç içerisinde Hamlet yazma ihtimali vardır. Yani ihtimalden öte Hamlet'i yazar.
Peki Hamlet'i ona üfleyen kim? Hamlet'i yazıp da ona üfleyen kim?
İşte onu söylüyorum ben. O maddi
Hamlet'i yaratan kim? Sonuçta Hamlet bir eser.
Hamlet bir eser ama bakın Hamlet'i yaratan o seçilimsel sadece harflerin doğru harflerin seçilmesini sağlayan, doğru harflerin şöyle söyleyeyim, hayatta kalmasını ve üremesini sağlayan doğal süreçtirmesi.
Peki ben size şey söyleyeceğim.
Şimdi
harflerin üremesinden bahsediyor. Fark ettin mi?
Diyor ki üreyen öyle bir daktil olacak ki maymun bir kere tuşa falan basmıyor. Bunu deneyelim. Daktilin başına bile gitmiyor maymun. Hadi diyelim daktilin başına gitti. Tuşlara basmıyor da bastığını farz edelim. Diyor ki, dediği şu. Hamlet diye bir şey var. Hamlet'i daktiloya programlamışlar. Öyle bir program ki bu, bütün tuşlara bastığınızda sadece doğru tuşlara basabiliyorsunuz. Yani Hamlet'i yazacak, doğru tuşlara bastığınız zaman yazı çıkıyor. Yazı. Yanlış bir tuşa bastığınız zaman çıkmıyor. Dolayısıyla her tuşa rastgele basan biri sonunda ne yapıyor? Yapıyor, Hamlet'i yazıyor. Çünkü doğru tuşlara bastığında yazı yazıyor ya.
Evet.
Bu da diyor ki, bu Darwinist arkadaşlar, maymun diyorlar, demek ki Hamlet'i yazabiliyor. Maymun da Hamlet'i yazabiliyorsa projenin tesadüfen olabiliyor. Yani burada ama programlanmış bir daktilden bahsediyor. Yani bir akıl var, Hamlet var. O akıl Hamlet'i zaten daktiloya programlamış. Maymun sadece ne yaparsa yapsın o Hamlet çıkıyor oradan. Yani şunun gibi. Şimdi bir maymun diyor, uçağa yerleştiriyorlar maymunu. Uçağın kokpitine yerleştiriyorlar pilotun yerine. Maymun nereye basarsa bassın, sadece doğru düğmelere bastığında uçak havalanıyor gayet sakin. Havada uçuyor. Ondan sonra iniş takımları açılıyor. Nereye ne yaparsa yapsın maymun, uçak iniyor ve havalanında inişe geçiyor. Hiçbir şekilde olmadan yani uçuyor ve iniyor. Ve diyorlar ki, ha işte bak maymun uçurdu bu uçağı. Halbuki orada bir otomatik pilot sistemi var değil mi? Uçağı uçuruyor. Maymun olsa da olmasa da zaten onu uçuracak. Yani bir akıl var. Şimdi Ali Demirsoy'un bu saçmalığını, şimdi imkansız dedi ya Ali Demirsoy, maymunların insanlık tarihini yazması. Şimdi düşünüyorlar tabii bunlar bu yani olmadı. Ali diyorlar yani bu insan ne yaptı şimdi bizi rezil kepaze etti. Maymun daktiloda bir şey yazamaz. O zaman nasıl yazdırabiliriz? Doğru tuşlara bastığında maymun daktiloda Hamlet yazacak. Yani düştükleri durumun işler acısı hali işte bu.
Evet.
Halbuki orada bahsettiği orada tesadüf yok ki. Yani doğadaki olaylarla bir kıyaslanacak bir şey değil ki. Orada zaten bir akıl var. Hamlet oluşturan bir akıl. Onu bir de daktiloya programlıyor ayrıca böyle. Daktiloda yanlış tuşları ve doğru tuşları birbirinden ayıran, sadece doğru tuşlara bastığında Hamlet'i yazdıran, bakın bir akıl. İşte bu zaten kabul ettiği, Allah'ı kabul etmiş oluyor aslında burada. Yani burada doğada bunun tesadüfen olamayacağını zaten itiraf ediyorlar bu verdiği örnekle. Mutlaka bir akıl olması gerekir diyor. Yani canlıları yaratacak bir akıl. Tabii orada zırvaladığı şu haşa, yani doğa diyor güya onu seçecek yani. Gene bir rastgelelik sokuşturmaya çalışıyor içeriye. Halbuki öyle bir şey yok ki. Taş, toprak, kaya kendisi yaratılmış zaten. Neyi seçsin? Orada yani DNA'nın o yapısını, proteinin muhteşem yapısını, canlılardaki muhteşem sistemleri taş, toprak, kaya nasıl oluştursun seçerek, böyle şey ederek, bir şeyler yaparak. Yani burada ama tabii önemli olan nokta şu, bir akıl var diyorlar. O akıl bütün sistemleri oluşturmuş. Sadece ortaya işte oraya biraz da hani yandan tesadüfi sokuşturabilir miyiz diyorlar. Tabii ki değil. Yani siz amino asit doğaya bıraktığınız zaman protein olmuyor. Proteinin yaratılmış olması gerekiyor. Onu da ancak hücre yapabiliyor. Darwinizm zaten bu noktada çöküyor. Doğada evet, öyle inşallah. Doğru tuşları bastığın zaman yazıyı yazdıracak, Hamlet oluşturacak, taşın toprağın kayan aklı mı var? Taş, toprak, kaya kendisi zaten cansız atomlar. Allah tarafından yaratılmışlar. Big Bang'de yaratılıyorlar. Değil mi? Yoktan var ediliyor. Doğanın evet. Kendisi yaratılmış zaten. Yani yaratılan bir şey nasıl yaratıcı olabilir? Zaten Allah yaratmış onu ve Allah bütün sistemleri yaratan işte canlıları, hücredeki sistemleri, proteinleri yaratan Allah'ın sonsuz aklı. Evet. Şimdi geldikleri nokta tabii çok içler acısı bir durum. Tam tesadüf diyemiyorlar, rezil oluyorlar. Ali Demirsoy zaten bir kepazelik çıkarmış, onu kabul edemiyorlar. Hatta Ali Demirsoy diyor ki, çok yakın bir arkadaşı, evrimci, kitap yazmış. Ya Ali diyor, sen hakikaten bu evrime inanıyor musun? O da çok sinirleniyor. Yani bu evrimcinin bu durumdalar yani böyle. Onu anlatmak açısından güzel bir örnek yani.
Arkadaşın da evrimci biliniyor ve evrimle ilgili kitap yazan biri.
Evet.
Yani böyle bir
arkadaş. Ali diyor, sen hakikaten inanıyor musun? Evet. Kimsenin inandığı falan yok. Yok evet. Bu arkadaşlar da inanmıyor. Evet. Böyle ipe sapa gelmez. Yok maymun şunu yapıyordu, maymun. Evet. Ya kardeşim, bir de maymunla deney yapıyorlar. Yani bu kadar komikler yani, akıldan evet. Uzaklar böyle.
Şimdi mantık azdı. Özür dilerim, sen hocam. Had safhada, şimdi az önce söyledin ya Oktar hocam. Maymunun uçak süre, yani öyle bir ihtimal var mı? Uçak sürebilir mi? Çok çok küçük bir de olsa öyle bir ihtimal var mı? Var. Ama kim o maymunun sürdüğü uçağa biner? Bu arkadaşlar biniyor işte. O uçakla bir yerlere gitmeye çalışıyorlar. Veya yani ameliyat yapabilir mi? Mesela kalp ameliyatı yapabilir mi maymun?
Yapamaz tabii ki.
Yapamaz. Çok çok küçük bir ihtimal hani bu arkadaşlar işte
yani onu... Aslında öyle bir ihtimal yok tabii. Yani
yok ama.
Maymun hakikaten tuşa bile basmıyor. Bakın bir kelimenin oluşması için bile mutlaka bir akıl gerekiyor.
Evet. Evet. İşte oradaki mantık acizine sahip. Buradaki evet. Mantığın yeri bu. Yani bunu hiçbir insan yapmaz. Hatta en iyisini, en ustasını, en iyi pilotu, en iyi doktoru insan arar mantıklı olarak. Çünkü sonucunda ölüm kalım meselesi, hayat var. İşte evrimin sıkıştığı nokta bu. Yani tesadüfün sonucunda sanki hiçbir şey olmuyormuş veya kağıt üstünde böyle denemeler yapıyormuş gibi anlatıyorlar. Halbuki olmazsa ölüyor canlı. Evet. Ya konu çok ciddi. Herhangi bir arızada ölüm var. Kim bunu tercih eder? Bu mantıksızlığı kim tercih eder? Hiç kimse etmez. Ama işte bu arkadaşların söylediği mantık acizi, içinde bulundukları aciz işte bu.
Evet. Evet ya doğada aslında tesadüf yok. Biz izleyicilerimizi o bakımdan aydınlatalım. Yani kimsenin evet. Aklı karışmasın. Doğada tesadüf diye bir olay yok zaten. Allah'ın yaratması var. Ve Allah anan yaratıyor. Ve her şeyi biz kader ile yarattık diyor Allah. Bakın her şeyi kader ile yarattık diyor. Yani doğada gerçekleşen her olay, insanın başından geçen her şey, daha biz doğmadan, annemizin karnında olmadan, hatta hiçbir Hazreti Adem'den önce yaratılmış ve bitirmiş Allah. Şimdi her şeyi kaderiyle yarattık sözün içinde tesadüfe yer var mı zaten? Öyle bir rastlantıya yer var mı? Tabii ki yok.
Yok evet.
Her şeyi biz sadece Allah'ın yarattıklarını yaşıyoruz. Yani bir kader doğrultusunda inşallah. Dolayısıyla bu her şey için geçerli. Çünkü Allah her şey diyor. Yani her şey derken bütün atomlar, bütün elektronlar, protonlar, canlılar, herhangi, bakın Allah'ın dilemesi dışında bir yaprak dahi düşmez diyor. Yani bir yaprak düşüyorsa bu Allah'ın dilemesiyle oluyor.
Evet inşallah.
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. İnsanın da yaptığı her şey Allah tarafından yaratılmış demek ki, değil mi inşallah? Dolayısıyla zaten tesadüf diye bir olay, onların anladığı anlamdaki tesadüf yok zaten.
Evet.
İnşallah. Hadi onu kavram olarak kullansak da zaten Darwinizm bu noktada zaten çöküyor. Çünkü bakın bir proteinin bile oluşması imkansız. Yani Ali Demirsoy söylüyor bunu açıkça. Ya bu yani imkansız yerine yani bir tek kelime diyecek ona, imkansız diyecek. Onun yerine maymun daktilo başını geçti, insanlık tarihini yazdı. Ya kardeşim, insanlık tarihini kimse yazamaz zaten. Maymun tek bir harf bile, bir kelime bile yazamaz. Bir yerde bir kelime varsa mutlaka bir akıl vardır. Değil mi? Şimdi. Hani topu tut mesela, hani topu at. Ya bunu bir akıldan başkası yazamaz ki bunu yani. Bu rastgele tuşlara basmakla falan olacak gibi bir şey değil zaten yani böyle. Dolayısıyla zaten Darwinizm çöktüğünü bakın itiraf ediyor kendisi. Evet. Sadece karmaşık cümleler kurarak yani bunu itiraf ediyor.
Şimdi şöyle çok kısa bir şey söyleyeyim Serdar Hocam, kusura bakma. Şimdi bir de orada yaptıkları aslında oyunu iyi de şifre etmek lazım. Yani şimdi orada maymunun böyle bir şey yapamayacağı bir kere zaten belli. Yani öyle bir doğru harfe basacak da öyle bir şey yok zaten de. Şimdi evrimciler öyle bir taktik uyguluyorlar ki Şimdi bu maymun doğru harfi basamıyorsa, biz o zaman maymunda da böyle bir bilinç yoksa, o zaman bu bilinci biz daktiloya yükleyelim diyorlar. Yani aslında daha beter yaptıkları. Yani verdikleri örnekle aslında kendilerini daha da büyük açmaza sokuyorlar. Çünkü konu ne? İşte oradaki atıyorum işte kaç tane tuş varsa, 50 tane tuş var farz edelim. Oradan doğruyu seçecek olan maymun olması gerekiyor, değil mi? Şimdi bunun arkadaşın verdiği örnekte de seçecek olan sadece daktilo oluyor. Yani sen bilincin yerini değiştirmiş oluyorsun. Maymundan daktiloyu almış oluyorsun. Fark eden hiçbir şey yok. Hatta maymunun beyni var, daktilonun yok. Yani sen daha da beter bir açmaza sokmuş oluyorsun. Yani bir
zaten anlam doğaya kalmışsın. Tabii doğayı kötü evet. söylüyor. Yani doğal seçilimden bahsediyor orada. Yani doğa haşa yaratır anlamına geliyor zaten yani böyle. Hmm. Yani burada tabii ilah ediniyorlar. Mesela neyi ilah ediniyorlar? Tesadüfi ilah ediniyorlar. Cansız atomları ilah ediniyorlar. Doğayı ilah edinmiş oluyor haşa, değil mi? Halbuki yani Akın hocamın da söylediği gibi sonsuz bir akıl var. Yani çok açık bir şekilde. O aklın da sahibi var. O aklın sahibi de Allah inşallah. İnşallah. Allah bize evet. kendini Kur'an'da tanıtıyor inşallah.
İnşallah.
Allah yoktan var edendir. İnşallah. Örnek edinmeksizin yaratandır. Bakın milyonlarca çeşit canlı, onların sistemleri, hücredeki sistemler sonsuz akıl sahibi bir varlık tarafından yaratıldı. Zaten çok açık. Yani çocukların anlayacağı kadar açık. Böyle genetikçi olmaya, işte başka bir şey olmaya gerek yok. Moleküler biyolog olmaya gerek yok. İnsan baktığı zaman, çünkü biz bir görüntü görüyoruz. Üç boyutlu, renkli bir görüntü. Dışarıda renk var mı? Yok. Bilimsel bir gerçek bu. Atomlar şeffaf, transparan. Dışarıda anladığımız anlamda ışık da yok. Enerji parçacıkları var, foton denen ve dalga şeklinde hareketleri var bunların. Dolayısıyla ışık da yok. Capcanlı, ışıklı, üç boyutlu bir şeyi algılıyoruz. Beynimizin içindeki elektrik dalgalarını algılayan, yani gören ayrı bir göz var, gözlere görme olmuyor. Elektrik sinyallerine çevriliyor bu. Kapkaranlık beynin içerisinde ve bu görüntü oluşuyor. Zaten bir tek bu, yani bakan duvara bakan, değil mi? Duvarı gördüğü anda bunun bir yaratıcısı olduğunu kavrar. Yani televizyondaki elektrik sinyalleri gibi, televizyonda bir görüntü gördüğümüz zaman bu tesadüfen mi oluşturuyoruz? O sinyali oluşturan, o görüntüyü oluşturan bir kaynak var, değil mi? Bir stüdyodan yayın yapılıyor, onlar işte elektrik dalgalarıyla geliyor, televizyonda görüntü oluşuyor. Demek ki bizim içerideki gören gözümüz, yani ruhumuz, Allah bize bunu bildiriyor. Ruhumuzun gördüğü bu algıyı yaratan sahibi, sonsuz akıl sahibi Allah var. Dolayısıyla yani bu 350 milyon fosil, hani yalanlı evrimi, ona da gerek yok. Proteinlerin oluşması imkan. Yani bu görüntü zaten bitiriyor olayı, değil mi inşallah? İnşallah. Onun bir yaratıcısı inşallah. Var ve bir çocuk da bunu anlar. Böyle karmaşık bir konu da yok inşallah.
İnşallah. Şimdi inşallah. Burada şöyle bir hataya da düşüyorlar. Diyorlar ki hani bir şey onu düzeltiyor diyor. Bir defa doğanın içinde adeta bir mühendis olduğunu, bilim adamı olduğunu, bir fabrika olduğunu düşünüyor. Böyle bir şey yok. Evet. Eğer materyalist bile olsa kabul ettiği, yani onların da gördüğü ne var? 4 tane Allah'ın yaratmış olduğu kanun var. Kuvvet var. İşte elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kuvvetli nükleer kuvvet, değil mi? Bir de yer çekimi kuvveti. Bunlar bir mühendis gibi iş yapamaz. Bunlar bir mühendis gibi böyle makineler üretip elle yapamazlar. Bu Allah'ın sanatının bir tecellisi. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi bu yapılar, mesela stoikrom C'nin tek başına hiçbir anlamı yok. Yani stoikrom C ne yapar? Bu hücredeki enerji üretiminde görevli olan fabrikada ufak bir çark gibi. Ama o ufak çarkın içine girdiğinizde o kadar kompleks ki Ali Demirsoy bu sözü söylemek durumunda kalıyor. Yani o kendi başına o çarkın oluşması dahi imkansız diyor.
Evet.
Yani şimdi diyor ya hani bu faydalı bir aminoz, faydalı bir netice getirir diyor. Bu da seçer onu diyor. Öyle bir şey yok. Yani stokolojinin değil ufak ufak parçaları, hepsi bir anda olsa bile tek başına stokolojinin hiçbir anlamı yok. O bütün o sonun sistemi olduğunda onun bir anlamı var. Yani şöyle düşünelim, bir arabanın motorunda bir civatayı alıp buraya koyalım. Ne anlamı var onun? Yani bir anlamı yok. Yani tek başına o neyi seçecek yani? Hiçbir, kim ne onu seçecek de bir işe yarayacak? Bir şey yok öyle bir şey. Dolayısıyla böyle hani şu amnesi eklen de bu ona faydalı diye bir şey de yok. Mesela neler var? İşte orada bir sürü amnesi bir üstüne dizili. Bunlar mesela bir kısmı yağa oturacak şekilde. Yani mitokondri zarı üzerinde. Şimdi daha zar ortada yok. Zar ortada yokken öyle bir amnesi olacak da oraya oturacak da, yani böyle bir mantık yok yani. O veya işte elektron taşınmasında görevli olan kompleksler var orada. Demir atomunun görevleri var. İşte porfirin ring dediğimiz bir yapı var. Bunlar bütün o sistem olmadan bir anlamı olan bir yapı değil. Mesela sadece amniyot izlerini düşünüyor. Demir'in oraya gelene kadar yaşadıkları, yani orada gerekli olan sistemler, o da apayrı. Mesela Demir'i de hesap etmesi lazım. Onu hesap etmiyor. Demir için özel kapı, hücre zarında kapı proteinleri gerekiyor. Taşıyan proteinler gerekiyor. Ve Demir'i mitokondrinin içine, o proteinin içine yerleştiren sistemler gerekiyor. Mesela bu da ayrı bir şey. Bunu da hesap etmiyor. Dolayısıyla bütün bu süreç her biri aynı anda olduğunda bir anlam var. Yani bir elektron taşıma zincirinde 4-5 tane enzim görevli. Bunlar el DNA veriyor. Bu da sadece bir yerden alıp DNA veriyor, ama onu yapabilmek için dahi son derece kompleks bir yapı gerekiyor. Dolayısıyla tek başına bir anda bile olsa hiçbir anlamı yok.
Evet.
Bütün proteinlerde de bu böyle. Vücutta bütün proteinler şöyle bir şekle bakalım. Her biri bir diğeriyle ilişkili kompleks bir sistem. Yani bu şunu gösteriyor. Bütün maddeler birbiriyle ilişkilidir. Ve bir maddeden diğerine geçiş de enzimler yoluyla oluyor. Ve bu yapı bütünüyle olduğunda bir anlam var.
Evet, aradan birini çekip alamıyorsunuz.
Birinde olduğunda mesela şu kompleks sistemde ufak arızalarda ne oluyor? İşte Parkinson oluyor. İşte Alzheimer oluyor. İşte nörolojik hastalıklar oluyor. İşte deri bozuluyor. Hücre zarı kanser oluyor. Hücre zarı bozulup hücre parçalanıyor. Böyle şeyler oluyor.
Ölüyor.
Evet, enerji elde edemiyor, ölüyor.
Evet.
Dolayısıyla ufak ufak bir yer kazanımlarla bir şey elde etme diye bir kavram yok. O tamamen bir hayal.
Evet.
Bütün hepsi olduğunda bir anlamı var.
Hamlet'i yazamıyorsun yani.
Sitokrom C'nin oluşması, bakın sitokrom C dedikleri, bahsettikleri molekül, protein daha doğrusu, sadece hücrenin içerisinde sentezlenebiliyor. Yani sitokrom C'nin bir kere genetik şifresi var. Yani protein, bu proteini kodlayan genetik şifrenin DNA'da olması gerekiyor. DNA gerekiyor her şeyden önce. Oradan kopyası çıkartılarak 60'tan fazla enzim, hatta 85'e yakın enzimle protein fabrikasında sentezlenme aşaması var sitokrom C'nin. Yani bir proteinin sentezlenme aşaması. Protein fabrikası sentezlendikten sonra iş bitmiyor. 1150 tane ayrı protein tarafından o proteine son şekli veriliyor, ancak sitokrom C olabiliyor.
Evet.
Bakın, yüzlerce hatta binin üzerinde enzimle sadece hücre içerisinde sentezlenebilen bir yapı protein. Asla ve katiyen doğada oluşmuyor. Yani amino asitleri, siz sitokrom C'yi oluşturan amino asitlerin hepsini doğaya bıraktığınız takdirde hemen tahrip oluyorlar. Asla protein meydana getirmiyorlar. Çünkü protein olması için biraz önce bahsettiğimiz gibi enzimler, yani başka proteinler gerekiyor ve canlı hücresi gerekiyor. Çünkü enerji de gerekiyor. Dolayısıyla mitokondri gerekiyor.
Evet.
Genetik şifre gerekiyor. DNA gerekiyor. Çünkü genetik şifre de yazılı olarak var. Ve Allah tarafından yazılmış o. Çünkü sitokrom C'nin deneme yanılmayla da bulunamaz. Dolayısıyla bir canlı hücresi gerekiyor. Bu zaten Darwinizmi en başta çökertiyor. Ali Demir Soy'un söylediği de bu. Yani karmaşık cümleler kuruyor ama imkansızdır diyor. Bakın, bir tane protein için bunu söylüyor. Trilyonlarca çeşit protein var. Şimdi onlar da bu imkansızlığın içine bir kere aklı yerleştirmeye kalkıyorlar. Aklı zaten varsa Allah müdahale var demektir. Bir aklın sahibi var, değil mi? Daktilo'ya programlanmış, yazılmış bir Hamlet'ten bahsediyorlar. Hamlet'i yazan akıl ve daktilo'ya programlıyor bunu. Zaten bu yaratıcının varlığını kanıtlar. Burada sadece maymunun rastgele tuşlarına bastığını varsayarak, ki böyle bir şey de olmuyor. Tamam mı? O işte diyorlar, bak maymun tesadüfen basmıyor mu? Tesadüfen basıyor. Demek ki tesadüf var. Demek ki tesadüfen olabiliyor gibi yandan buraya yaptırmaya çalışıyorlar laf kalabalığıyla. Halbuki o da olmuyor. Çünkü maymun hiçbir zaman daktilonun yanına bile gitmiyor. Tuşa da basmıyor, ama zaten bir aklın varlığını sen kabul etmişsin. Zaten yaratıcıyı kabul etmişsin. Evet. Orada konu kapanmış oluyor zaten.
Evet. Bir kademi daha ileri götürelim. Biz mesela gen dizisini verelim onlara. Diyelim ki bakın, sitokrom C'nin ilgili gen dizisi şudur. Ve istediğiniz DNA bölgesine de monte edelim. Bununla dahi çözülmez olay. Çünkü yani hücrenin içinde mesela ribozomda, yani protein fabrikasında üretildi. Ondan sonra bu protein fabrikasında üretildikten sonra hücrenin içi bir dünya. Yani biz mesela bir karıncayı işte İstanbul şehrinde herhangi bir yere bırakalım. Bunun işte ne bileyim Taksim'de bir yere gitmesi, Kadıköy'de bir yere gitmesi, yere gitmesi, orada mesela bir ailesi olsun, oraya gitmesi bir olaydır yani. Büyük bir düzen içinde hareket ederse veya biri onu götürürse oraya varır. Şimdi hücrede de bin bir türlü yer var. Yani hücrenin zarı var, hücrenin çekirdeği var, hücrenin hücre sıvısının içi var, çeşitli organelleri var, hücre sindirim bölgeleri var. Burada mitokondrinin içinde de bambaşka dünyalar var. Matrix denilen iç bölge var, dışları var. iç sarı var. Nereye yerleşecek? Ve de yerleşeceği şey de diğer enzimlerin arasında bir bölge. Yani o kadar fazla seçenek var ki, o kadar fazla seçenekte mitokondrinin içinde doğru zar bölgesinde ve doğru yerleşimde diğer enzimleri de çünkü irtibatı var. O irtibatı sağlayacak şekilde yerleşmesi lazım. Ve bunun içinde doğru bir şey etiket, posta etiket sistemi olması lazım. Şimdi bütün posta etiket sistemi dışında her şeyi oraya koyduk diyelim. Yani sitokrom C'nin bütün bilgisi olsun. Ne anlamı var? Sitokrom C tek başına da üretildi hücrede. Ne oldu yani onda? Hiçbir şey olmaz. Sitokrom C üretildiği yerde kalır. İlgili görev yerine gitmez.
Ki hücre içinde üretilmesine rağmen, bak üretildiğini kabul ediyorsunuz. Evet. Ya gene üretiliyor. Hücre içerisinde olabilir bu da sadece. Evet. Bu devrim zaten baştan çok ertiyor, bitiriyor.
İnşallah. Evet. Yani hücrenin içinde muazzam bir böyle sanat ve yerleştirme, inşaat var. Evet. Yani bir yerde hakikaten bir düzgün bir inşaat varsa, düzgün bir mimari yapı varsa, onun bir sanatçısı, çizeni ve onu düzgün bir şekilde yerleştireni vardır. Yani sen hangi kuvvet böyle şuurlu bir iş yapabilir? Bu Allah'ın üstün sanatı. Bu çok açık bir gerçek. Yani bunu böyle yani bunu ufacık çocuklar anlar. Yani tamam. Yani bir şeye baktığında onun bir yapanı olduğunu en azıcık şuuru olan biri anlıyor. Dolayısıyla böyle çocukça bir de değil. Böyle anlamsız bir şey
hiç gerek. Bu kadar saçmalamaları, demagoji yapmaları ve bilgisiz olmaları hakikaten hayret verici. Ya bu kadar saçmalaması bir insana, yani insan düşünse bu kadar saçmalayamaz. Kopuyorsa.
Bakın orada şöyle şeyler de var. Yani mesela etiket sistemi de koyduk biz. Yani öyle de yapalım. Sitokrom C var, etiket sistemi de var. Şimdi o yine görev yerine giremez. Mesela o kapılardan geçiyor. Normalde kapılardan geçene kadar o katlanması söz konusu. O katlanmış haliyle hücrenin kapılarından geçemiyor. Mesela başka proteinler de olması lazım ki katlanmayacak, düzgün bir şekilde kapılardan geçecek. Geçtikten sonra da orada katlayan başka proteinler var. Bunların olması gerekiyor. Yani bu kadar mı şey var yani? Bu kadar mı tesadüf maharetli? Yani tesadüf yok yani.
Yok tesadüf canım. Burada zaten İnşallah. Tesadüf diye bir şey olmaz. Yani Allah burada sanatını gösteriyor inşallah. Yani bu arkadaşları alıp da hücrenin içine konsa, o boyutlara inse, değil mi? Oradaki karşılaştıklarıyla akılları atardı zaten yani böyle. Darwinizm değil. Hemen secdeye kapanıp değil mi? Allah'a yalvarıp yakarırlar inşallah. O hücredeki görüntü, o hücredeki alemin içine girdikleri anda. Yani hücre hakikaten bakın izleyicilerimiz bilmesi açısından büyük bir şehir kadar kompleks bir yapısı var. Yani siz İstanbul'u, koskoca İstanbul'u milimetrenin binde birine indirin. Değil mi? Onun insan da küçülsün aynı boyutlarda ve onun içine girsin. İstanbul'u gören bir insan bu tesadüfen olduğu gibi bir zırvalar mı yani değil mi? Onun trafik sistemleri, emniyet sistemleri, fabrikaları, rafinerileri, atık sistemleri, emniyet sistemleri, enerji santralları ve onun güvenlik kapılarını gördüğü anda zaten yani değil mi? Hemen maşallah. Çocuk bile olsa İstanbul'u yapan bir akıl olduğunu hemen bilir. O yani şimdi Deniz Ergersoy ya da Ender Helvacıoğlu ki Ender Helvacıoğlu'nu bizim arkadaşlardan Halil var. 87 yılında bizim arkadaşların yanına gidiyor bir tane şeyden Türk Mao'cu bir arkadaşıyla. Ondan sonra o evde kendisine evrimin geçersizliği anlatılıyor. Halil var, işte Ufuk var arkadaşlardan bizim. Yani 8-10 kişilik bir topluluk böyle. Ağlamaya başlıyor yani evrim olmadığını anlayınca. Duygusallaşmış yani bir şey demiyoruz tamam da yani. Şimdi ne oldu? Yani orada ağladı 87 yılında. Şimdi çıkıp işte diyorlar ki yok maymun daktilo başında Hamlet'i yazıyor falan. Yani 13 senede 15 senede geldiği nokta bu mu yani? Ya 20 sene değil mi? Ne kadar olmuş? 20-23 sene olmuş yani. O ağladığı günleri hatırlasın. Şimdi yani değil mi? 87 yılında ağlamış. Yani bir şey demiyoruz. Tamam ağlayabilir. Yani ben ağlamam tabii kimse ağlamaz. Ağlamasın. Üzülme haramdır çünkü. Ama Allah'ın yarattığını anlamış orada yani zaten evrimin olmadığını. Bunun bir saçmalık olduğunu herkes bilir zaten vicdanıyla. Ya mutlaka bilir tesadüfen bir şey olmadığını. Değil mi? Evet. Bu çok insan mantığı buna göredir zaten yani. Böyle çocuk bile hemen bilir yani. Yavrum sorsa bu tesadüfen oldu mu? Olmaz der yani değil mi? 7 yaşındaki çocuğa bile sorsa.
Evet. Yani insanoğlu bir şeye inanmak isterse o mantıken olmasa bile ona böyle şartlanabiliyor. O Ender Helvacıoğlu'nun örneğinde de konferansı vardı İstanbul Üniversitesi'nde. Ben ona kendisine sordum son yıllardaki gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz diye. çok ben güzel buluyorum. Türkiye'de evrim gitgide daha da gelişiyor. Bundan 10 yıl önce böyle değildi. Şu an daha da gelişiyor diyor. Ben dedim emin misiniz siz? Yani çok dikkatli baktım gözlerine. Emin misiniz dedim. Son yapılan araştırmalarda Hacettepe Üniversitesi'nde bile eskiden %90'larda olan evrime inananların sayısı şu an %33'lere, yaratılışa inananların sayısı %70'lere geçmiş. Biyoloji bölümünde dedim. Maşallah. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum dedi.
Ya abi şimdi 3 sene sonra çok utanacak yani. Evet. Bu nasıl ben çıktım da bu şeyleri saçmaladım diye bayağı bir utanç duyacaklar.
Evet.
Yani çok net olarak dünyada İslam hakim oluyor. Yani ayrı zamandayız. Hazreti Mehdi çıktı. Bunu kimse durduramaz. Yani bu durduramaz. Allah'ın bir kaderi. Kimse önüne geçemez, durduramaz da. Gümbür gümbür İslam hakim oluyor bütün dünyada.
Maşallah.
Tabii bunun için gayret edenler tabii Allah katında çok büyük sevap kazanıyorlar.
İnşallah.
Karşı durmaya çalışanların da ona göre karşılığı olur tabii Allah katında.
İnşallah.
Şimdi evrimle ilgili genel mantığıyla ilgili bir örnek vereyim inşallah. Şimdi evrimin söylediği şey şu oluyor. İşte bu canlılık işte nasıl oluşmuştur dediğinizde iki tane yapı olması gerekiyor. Yani onların söylediğine göre. Bir tasarım üreten bir mekanizma olacak. Sürekli tasarım üretecek. Bir de onu seçen, yani uygun olanlarını seçen bir mekanizma olması gerekiyor. Şimdi onların söyledikleri şu. Tesadüf var, bir de mutasyon var. Bu ikisi sürekli tasarım üretiyor diyorlar. Bir de doğal seleksiyon var. O da onun karşısında geçmiş. Üretilen tasarımlardan işine yarayacak olanları seçiyor. Ve işte onun devam etmesini sağlıyor gibi bir mantık öne sürüyorlar. Şimdi tesadüf dediğimiz şeyde bir bilinç olabilir mi? Olamaz. Mutasyon dediğimiz şeyde bir bilinç var mı? Rastgele DNA'da değişiklikten bahsediyoruz. Bunda da bilinç yok. Doğal seleksiyon dediğimiz şeyde zaten bilinç yok. Yani 3 tane bilinçsiz mekanizmayı onlar muhteşem, doğadaki muhteşem tasarımların sahibi olarak göstermeye çalışıyorlar. Yani gerçekten Serdar Hocam'ın dediği gibi yani bunu çocuklar güler yani böyle bir iddiaya. Sen 3 bilinçsiz mekanizma var. Bunlar diyorsun ki dünyadaki bütün tasarımların sahibi bu 3 şuursuz, bilinçsiz, ne tasarım yapmasından anlar. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani tesadüfle mutasyon sürekli tasarım üretiyor. Doğal seleksiyon seçiyor. Arada seçilmeyenler eleniyor. Peki bu elenenlerin fosilleri nerede? Yani bu yanlış yapılan, işe yaramayan tasarımların fosilleri nerede? Biz bunu toprağın altında bulmamız gerekmiyor mu bunları? Bizim. Bulamıyoruz hiç. Yani mesela kafatasında 2-3 tane 3 tane göz deliği olan bir fosil var mı? Veyahut da tek kolu olmayan bir fosil var mı? Mesela insan fosillerinden 5 parmağı değil de 4 parmağı olan bir fosile rastladık mı? O zaman doğal seleksiyon neyi seçmiş? Zaten her şey mükemmel. O sizin sürekli üretilen tasarımlar ve elenen tasarımlar. Çünkü yani öyle bir şey olması gerekiyor ki yani katrilyon çarpı katrilyon hesabıyla tasarım üretilmesi gerekiyor. Hatta sınırsız yani böyle sonsuza yakın sayıda tasarım üretilmesi gerekiyor. Hani böyle onun arasından da doğal seleksiyonun böyle aradan seçmesi gerekiyor. Geride kalan o işe yaramayan tasarımları da bizim fosil kayıtlarında net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Böyle bir şey yok. Fosil kayıtlarına bakıyoruz, hepsi düzgün, şu anki halleriyle aynı. Hiçbir farklılığı yok. Bir de işe yaramaz bir halleri de yok. Mesela şu bulduğumuz fosil bu canlı aslında yaşayamaz diyemiyorlar, böyle bir şey böyle bunun gibi milyonlarca canlıya söylemeleri gerekiyor bunu. Bu canlının hayatta kalmasını işte fosillerinden anlıyoruz ki bu canlının hayatta kalması mümkün değil. Onu da diyemiyorsunuz. O zaman nerede doğada karmaşa, nerede şuursuz şeylerden bahsedebiliriz burada, değil mi? Belli ki hepsini kusursuz bir şekilde yani tüm sistemleriyle, sizin o mutasyon dediğiniz şey var olan muhteşem sistemi yavaş yavaş bozan bir sistem. Siz sıfırdan kurduğunu iddia ediyorsunuz. Mutasyonlar sıfırdan mükemmeli ulaştırmıştır diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Şu anda insanlar mutasyon yüzünden hocalarım daha iyi bilir. Yani binlerce hastalığa yakalanıyor. Evet. Siz o hastalık oluşturan mekanizmayı insanları oluşturdu diye iddia ediyorsunuz. Ama doktor hocamın dediği gibi yani İslam hakim olacak ve utanacaklar yani bu söylediklerine.
İnşallah.
Ve eğer ısrar ederlerse ahirette de çok büyük bir utanç ve pişmanlık yaşayacaklar. Şimdiden söyleyelim inşallah.
Evet, yavaş yavaş
bitirelim.
Herkes savurunu yapacak. Biz de savur yapacağız inşallah.
Son savurumuzu yapacağız inşallah.
İnşallah.
Bu Ramazan için.
Bir ayet okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah diyor ki üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? İşte Allah'ın üzerine göğe bakmıyorlar mı? Bilimi emrediyor Allah burada, değil mi? Çünkü insan ancak teleskop yardımıyla bilimsel olarak incelemeler yapabilir. Onun hiçbir çatlağı yok. Allah tarafından mükemmel olarak yaratılmış. Hiçbir eksikliği yok yaratmanın. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften nice bitkiler bitirdik. Yani her yerde Allah'ın yaratmasının delilleri var. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için, samimiyetle bakan her kul için, hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. İşte insan bilim yoluyla, değil mi? Bilimsel çalışmalarla, iman hakikatleriyle Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz varlığını kavrar. Allah'a olan sevgisi ve korkusu artar. Bu yüzden son derece önemli. İman hakikatleri üzerinde dursunlar izleyicilerimiz inşallah. Harunayla.org bölümüne girerlerse hocamızın bu konuda yüzlerce eseri var. 300 tane kitabı var ama önemli bir bölümü iman hakikatleriyle ilgili, değil mi? Evrimin yanlışlanmasıyla ilgili, darwinizmin insanlığa getirdiği belalarla ilgili. Bu kitapları okusunlar. Çok ucuz kitaplar Allah rızası için. Alıp dağıtsınlar. CD'ler yüklesinler bedava olarak. Kitapları da ücretsiz olarak indirebiliyorlar. Onları çoğaltsınlar, etraflarındakine versinler. Bu şekilde herkes İslam'ın hakim olmasına katkıda bulunsun inşallah. İnşallah. Vesile olsun.
İnşallah.
Olsa da olmasa da İslam hakim olacak. Çünkü Allah'ın yarattığı bir kader bu. Yapan i̇nşallah. Ona göre karşılığı olur Allah katında inşallah. İnşallah. Herkese inşallah. Hayırlı geceler diliyoruz. Yarın bizi saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsung Aks ve TV Kayseri ekranlarından takip edebilirsiniz. Yani Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsung Aks ve TV Kayseri ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı sahurlar inşallah. İnşallah.